Adımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yepyeni bir hayatın sesleriyle işte yine sizlerle birlikteyiz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olmasını diliyoruz bugün. Program ekibimiz olarak Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz. Bir bakış insanı aşkından emin eder. Aşıklar gözleriyle yemin eder. Bu haftanın konusunu aşk olarak belirledik sevgili dinleyicilerimiz. Dünyanın varoluşundan bu yana var olan en güçlü duygu. Peki ama nedir aşk? Aşk bir bakış, hem de en manalısından bir bakış mı acaba? Bir ezgi ya da delilik, çılgınlık, kendini yitirmek mi yoksa? Seveni göklere uçuran bir duygu mu? Aşk, hani o fırtınalar, şapşallıklar, dengesizlikler, serserilikler, dev heyecanlar, dillere düşmek Mecnun misali. Belki de aşk bir uydurmaca, tatlı, inanılası bir mazeret, bir bahane. Yaşamı güzelleştiren, bir süre için ona bir anlam veren, sonra biten, koca bir yalan. Ama aşk elbette var, onu duyanlar, ona inananlar oldukça. Endülüslü hukukçu, edebiyatçı İbn Hazm, bakın nasıl tanımlamış aşkı. Aşk, göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı, acısıyla oranlı olmalıdır. Bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki, dert sahibi arzu eder. Bu derde kim uğrarsa, artık iyileşmek istemez. Acı çekense, bu acıdan kurtulmayı dilemez. Aşk insana vaktiyle iğrendiği şeyleri süslü püslü gösterir. Kendisine zor gibi gözüken şeyleri kolay gösterir. Doğuştan olan huyları değiştirecek kadar ileri gider. Aşk üzerine söylenmiş, yazılmış, çizilmiş ne çok şey var sevgili dinleyicilerimiz. Fuzuli'nin dediği gibi, aşkmış her ne var alemde. Söylenenler bir yana, biz sizin söyleyeceklerinizi duymak istiyoruz. Sizce aşk nedir? Hadi arayın ya da yazın, paylaşın bizimle düşüncelerinizi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı şu dakikadan itibaren programımızın sonuna dek arayabilirsiniz. Programımızdan sonra ise elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz bizlere. Aşkla ilgili sözcüklerinizi, düşüncelerinizi paylaşmak üzere hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bence aşk diye başlayan cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz. Bu haftanın sonuna dek Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve haftanın ilk aşk şarkısı geliyor.
Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski
kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.
Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, evet, ilk aşk şarkımızı dinledik. Aşkla ilgili sözcüklerinizi, cümlelerinizi bekliyoruz dedik. Telefonlarımız çalmaya başladılar bile. Sizler bizleri aramaya devam ederken biz bir Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Ünsal Turan telefon hattımızda. Merhaba, iyi haftalar Türkiye'den, hayatın
merhabalar,
seslerinden.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Danimarka'dan aktaracaklarınız var hayatın sesleri dinleyicilerine. Türk asıllı Sosyal Demokrat Milletvekili Yıldız Akdoğan, aileye zaman ayır konulu yeni bir kampanya başlattı. Biz bu kampanya ile ilgili detayları sizden almak istiyoruz sevgili Ünsal Turan.
Evet, şimdi Danimarka parlamentosunda daha önce iki tane bayan Türk asıllı milletvekilimiz vardı. Ancak Sosyal Demokrat Parti'den bir bakanın istifa etmesi üzerine yerine yedek olarak milletvekilliği koltuğuna oturan Yıldız Akdoğan, aileye daha çok zaman ayırın adı altında bir kampanya başlattı. Kampanya sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü. Yıldız Akdoğan amacının ailelerin çocuklarına daha çok zaman ayırmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Çünkü Danimarka'da özellikle göçmen çocuklar ailelerle irtibatları çok az. Anne ve babayla irtibatları çok az. Öyle ki bazı göçmen anne ve babalar çocuklarının hangi okulda, hangi sınıfa gittiğini bile bilmiyorlar. Okuldaki toplantılara katılmıyorlar. Çocukları kendileriyle sohbet etmek istedikleri zaman onlara zaman ayırmıyorlar. Çocukları ders yapacağı zaman evde onlara yardımcı olamıyorlar. Bu nedenle bütün bu sorunların giderilmesi için Yıldız Akdoğan aileye daha çok zaman ayırın adı altında bir kampanya başlattı ve kampanya gerçekten çok büyük ilgi gördü. Çok yeni olduğu için şimdilik kampanya sosyal medya üzerinden yürüyor ve ayrıca Yıldız Akdoğan çeşitli sivil toplum örgütlerinde konferanslar vererek, konuşmalar yaparak amacını anlatıyor, kampanyanın amacını anlatıyor ve neden ailede birbirine insanların daha çok zaman ayırması gerektiğini anlatıyor. Yıldız Akdoğan bu şekilde, bu kampanya sayesinde çocukların suç işlemelerinin daha kolay önlenebileceğini, çocukların daha iyi eğitim alabileceklerine inanıyor.
Evet, bir de eğitimle ilgili bir çalışma daha var. Aarhus şehrinde temel eğitim okullarında 4. sınıftan başlayarak 10. sınıfa kadar öğrencilere radikalleşme konusunda eğitim sunulacak herhalde. Biraz da bundan bahseder misiniz?
O da çok güzel bir çalışma. Danimarka'daki diğer milletvekillerimizden Liberal Partili Fatma Yeliz Öktem'in eşi Aarhus şehrinde hem belediye başkan yardımcısı hem de çocuk ve eğitimden sorumlu komisyon başkanı. Onun girişimiyle Aarhus şehrindeki okullarda böyle bir kampanya başlatıldı. Biliyorsunuz son zamanlarda yaşadığımız bir takım olaylar var Fransa'da falan. Ve bu Avrupa ülkelerinden çok sayıda genç Orta Doğu ülkelerine, özellikle Suriye ve Irak'a IŞİD cephesinde savaşmaya gidiyorlar. O gençlerin oralara gitmelerini önlemek için, beyinlerinin yıkanmasını önlemek için böyle böyle bir aydınlatma eğitimi, aydınlatma amaçlı bir eğitim kampanyasına başladılar. Bünyamin Şimşek'in girişimiyle başlatılan eğitim 4. sınıf ve 10. sınıf arasındaki sınıf çocuklara sunulacak. İlk başta Arus şehrindeki 159 ve 10. sınıf bu eğitime çok büyük ilgi gösterdi ve müracaatta bulundular. Eğitimin bir an önce başlaması ve devam etmesi için. Bu eğitim sırasında çocuklara sadece radikalleşme konusunda değil, yani din konusunda değil, ayrıca aşırı sağcılık konusunda da, aşırı sağcılığın tehlikeleri konusunda da eğitim verilecek ve çocukların aşırı uçlara, radikal gruplara, aşırı sağcılara inanmaması, onlara kapılmaması, onlara üye olmaması için bir mücadele verilecek. Sanıyorum bu çalışmada başarı sağlanır. Çünkü çocukların böyle bir bilgi ihtiyaçları var. Birçoğu çünkü bu tehlikelerin, radikal uçlar veya ekstremizm, aşırı sağcı uçlara katılmanın tehlikesinin farkında değiller. Bünyamin Şimşek'in bu girişimiyle verilecek eğitim eğer başarılı olursa deneme safhasında, bundan sonra okullarda sabit ders olarak sunulacak. Bünyamin Şimşek şu anda bütün televizyon kanallarında bu çalışmayı anlatıyor ve Danimarkalılar ve de tabii ki Türkler tarafından çok büyük destek görüyor.
Evet, çok güzel. Çocuklar için yine bir başka proje daha var. Çocukların anaokullarına başlaması kolaylaştırılacak. Bir de anaokuluna başlarken anne babadan ayrılmasının zor olduğuna dikkat çekilerek bir çözüm bulunacağı bildirildi. Evet, bununla ilgili detayları da alalım lütfen.
Danimarka'da başta Türkler olmak üzere göçmenler getolaşmış vaziyette yaşıyorlar. Yani birbirlerine çok yakın binalarda yaşıyorlar, oturuyorlar. Ve çocuklar da tabii ki birbirleriyle oynadıkları zaman daha çok kendi dillerinde ilişki kuruyorlar. Kendi dillerini kullanıyorlar ve Danca'yı zor öğreniyorlar. Böyle olunca da yuvaya başlayan bir çocuk Danca'yı çok iyi bilmediği için oradaki pedagoglarla anlaşması, pedagogların o çocuğu ikna etmesi çok zor oluyor. Onun için Eğitim Bakanı Christine Antarotti böyle bir çalışma başlattı. Veliler çocuklarını yuvalara getirdikleri zaman, kireçlere getirdikleri zaman çocukların birçoğu veliden ayrılmak istemiyor. Çünkü çocuk yuvasında hem dil zorluğu çekiyorlar hem kültür zorluğu çekiyorlar. Ama bundan böyle çocukların daha iyi dil öğrenmesi, bir de o çocuk yuvalarında çalışanların gelen göçmen çocukların dillerini de bilen kişilerden oluşması için bir girişim başlatıldı. Böylece çocuğa kendi kültüründe, kendi dilinde pedagoglar yardımcı olacaklar, hizmet sunmuş olacaklar. Ayrıca anne ve baba da çocuğu yuvaya getirdiği zaman bir süre orada, en azından bir 15 dakika, yarım saat çocuğuyla birlikte kalıp, çocuğuyla oynayıp çocuğun o atmosfere alışması için bekleyebilecekler. Böylece çocuklar yuvalara daha iyi alışmış olacaklar. Tabii yuvaya iyi alışan çocuklar da dili kolay öğrenecekler ve iyi bir eğitime, okula daha iyi bir şekilde başlama şansı bulacaklar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Turan. Yine yakın zamanda birlikte olmak dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Danimarka'dan sevgili Ünsal Turan telefon hattımızdaydı. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken şimdi yine müzik diyeceğiz Hayatın Sesleri'nde. Biliyorsunuz Türk sanat musikisinin dev çınarı Müzeyyen Senar'ı kaybettik hafta sonu. Şarkılarıyla, sesiyle musikimizdeki yerini korumaya hep devam edecek Müzeyyen Senar. Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Bizler kendisini son yolculuğuna uğurlamadan önce musikimizin o dev ismini bir kez daha dinleyelim istedik. Müzeyyen Senar söyleyecek. Ne olursun güzelim, sevsen beni.
Ya sevgimde. En son sana vuruldum, en son ona vuruldum. Yaktın, yıktın, kül ettin, erittin beni. Leyla'ya çevirip öldürdün beni. Aşık gibi sevme, sevme. Kardeş gibi sevme beni, kardeş gibi sev beni, aşık gibi sevme, sevme. Kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Dalgalandım da durdum, koştum ardım. Yoruldum, binlerce güzel sevdim de. Ah ulena, en son sana vuruldum, en son ona vuruldum.
Alternatif Anne. Ve sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda devam ediyor. Hayatın Sesleri Alternatif Anne bölümümüzle sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte bu bölümde. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba, sevgili iyi. Gülüş. Ve yine bir konuğun var. Eğitim koçu Sayın Olçum Kavruk bizimle birlikte. Merhabalar efendim, siz merhaba. De hoş geldiniz. Evet, bugün farklı bir kavramdan söz edeceğiz. Ülkemizde yeni bir kavram belki birazcık ama eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler, nerede, nasıl başlayacağını bilmeyen bireylerin başvurdukları bir eğitim koçluğundan söz edeceğiz, değil mi?
Evet,
sevgili Gülüş.
Aslında işi biraz da genelleyeceğiz. Yani koçluk genel anlamda. Çünkü bunun mesela anneler cephesinden düşünecek olursak uyku koçu var, öğrenci koçu var, anne koçu var. Yaşam koçu var, nefes koçu bile var. Gerçekten o kadar çok koç var ki. Şimdi bu koçluk nedir ve ne değildir? Ben biliyorum ki uzmanlarımız, psikologlar, pedagoglar bu işten birazcık işkilleniyorlar. Yani ne eğitimi alıp da geliyor Allah aşkına bu koçlar? Neden bize gelinmiyor da koçlara gidiliyor? Ben biraz daha ileri gideyim. Koçlar arasında mesela sizin önceki hayatlarınızda yaşamış olduğunuz deneyimlerinizden bahsederek ya da işte düşük yaptınız mı? Aa tamam, o zaman o kürtaj yaptığınız o çocuğu konuşturacağız şimdi falan diyerek böyle bayağı enteresan. Hani ne denir ki buna? New Age de denmez belki ama hani farklı inançları da hesaba katarak bir takım sözde terapiler yapan koçlar var. Yani iş çok karışık.
Evet. Bu yüzden... Ama biz bugün eğitim koçundan söz edeceğiz, değil mi?
Oradan bir başlayalım.
Evet, aslında
ne
şöyle
var eğitim koçu acaba?
Şimdi şöyle başlasak mı dedim. Gülüş Hanım'ın dediği gibi bir genelden bir alalım koçu. Oradan evet. Yavaş yavaş öğrenciye doğru indirelim.
Gelelim.
Evet, gelelim isterseniz. Şimdi koçlar bu beceriyi uygulamak, akredite olabilmek için Uluslararası Koçluk Federasyonu denen bir federasyon var. Bu federasyona üye olmak durumundalar. Üye olabilmek için de belli eğitimlerden geçmek zorundalar. Bunları belli saatlerini doldurmak zorundalar. Dolayısıyla aslında profesyonel koçluk kişinin bulunduğu çevre, iş hayatı, var olduğu organizasyon içerisinde verimini arttırmaya yönelik bir başka kişiyle kurduğu profesyonel ilişki olarak tanımlanıyor. Hı hı. Bu ilişkide koç herhangi bir sorumluluk almıyor, teminat altına girmiyor. Hı. O kişiyle beraber o yolculuğa gönüllü olarak çıkıyor.
Çıkıyor, evet.
Biraz da benim Gülüş Hanım'ın dediği gibi birçok cephe var bunu değerlendirdiğiniz. Annenin cephesi var, koçların bir arada olduğu farklı cepheler var. Bu şuradan kaynaklanıyor bu aslında. Bu eğitimler farklı psikoloji girdileriyle, yaklaşımlarıyla destekleniyor. Yani tek bir alandan bir şey yok. Örnek veriyorum, koçluk pozitif değişime odaklı. Pozitif psikolojiden faydalanıyor. Kişinin gelişimsel alanını, yani üzerine gitmek istediği alanı ne diyelim, düzeltmek demeyelim ama onarmak ya da orada istenilen yere varabilmek için daha iyi yaptığı yerlerden destek alıyor.
Evet. Peki pedagog, psikologlardan farkını biraz yansıtmak için ne söyleyebiliriz? Yani koç ne yapmıyor?
Koç ne yapmıyor? Koç karşı tarafta sana gelen danışana bunu yap, şunu yap. Şimdi bunu yapman lazım. Şimdi bunun sırası geldi demiyor.
İlginç.
Koç susuyor. Koç dinliyor. Koç değer bilen sorgulama yöntemiyle, soruların gücüyle kişiye şu an var olduğu nokta ve var olacağı, kendi vizyonu içerisinde hedeflediği nokta arasındaki o gerilimi, o pozitif gerilimde yolculuk ediyor. Ben şahsen bu işe şöyle karar verdim. Hani eğitim kimler yapar vesaire. Şimdi burada ben eğitim alırken örnek veriyorum, bir bilgisayar mühendisiyle beraberdim. Ben
bilgisayar mühendisi de eğitim koçu olabiliyor.
Evet, yani ilgi alanı, hani ya da kendini geliştirmek istediği alanı tanımlayabilmek için de o yola gitmiş olabiliyor. Her eğitim alan kişi bu alanda koçluk yapmıyor. Koçluğun da bazı etik kuralları var ve bunlardan en önemlisi, bir, danışan sizin yanınızdaki, karşınızdaki çocuk diyelim ona ya da öğrenci diyelim. İsterse sizi değiştirme hakkına sahip ve fakat siz de eğer karşı tarafla aynı yola çıktığınızda bir çatışma yaşıyorsanız, uzlaşmaya varamıyorsanız, siz de danışanı değiştirme, başka bir koça yönlendirme hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla burada asıl oda karşınızdaki danışanın pozitif ilerlemesi, gelişimi. Burada zor olan her danışana beyaz sayfayla oturabiliyor olmanız.
Yani bir yol haritası mı hazırlıyorsunuz birlikte?
Evet. Bu yolun, yani yolun ne olduğu karşı tarafa bağlı. Nereye gitmek istiyor? 5 sene sonra nerede olmak istiyor? Vizyonunda ne var? Ve o yola, yolda ilerlerken tökezlediği alanlar neler? Aslında
hedeflerini netleştiriyorsunuz.
Hedefleri netleştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Üretkenliğini arttırıyorsunuz. Ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Uyum alanında giriyorum. Yani nasıl, yani şu son zamanlarda gördük, işte çığ düştü, işçilerimizi kaybettik. Yangın olmuş bugün vesaire vesaire. Fırtınalar var. Yani biz insanların hepsi doğayla bir uyum içinde var olmak zorunda. Biz hala şu an onun gücüne baş etmek durumundayız. İnsanlar da kendileriyle ve yaşadıkları çevreyle uyum içinde olmaları lazım. Bu koçluk denen mekanizma bu uyumu destekleyen bir ne diyelim ona, bir arkadaşlık. Öğrenci özeline inersek, ben 47 yaşındayım. 2 üniversite bitirdim. Yüksek lisansımı kariyer danışmanlığı üzerine yaptım ve milli basketbolcuyum. Basketbol oynarken hem iş, yani hem sporculuk hayatınız, hem kendi sosyal hayatınız, hem öğrencilik hayatınız. Milli takımda mücadele ediyorsunuz. Orada bir farklı konsantrasyon. Çok zorlandım. Yani bunu hatırlıyorum. Ve hep kendime şöyle dedim. Yani bu çocuklar bu yollardan daha kolay geçmeli. Ben çünkü çok örselendim. çevremize baktığımızda öğrenci koçluğunda çocuğun, yani öyle bir çevrede yaşıyoruz ki artık sanki günü kaçırıyoruz. Sürekli bir kaçırma, yakalama halindeyiz. Çocuklarımızın elinde cep telefonları, çok ciddi bir konsantrasyon sıkıntısı, odaklanma sıkıntısı gibi sıkıntılar var. Ve maalesef hayat şartları zorlanmakta ve önümüzde silsilelerce sınavlar bulunmakta. Başarımızı kanıtlamamız gereken. Dolayısıyla burada çocuğun gerçekten ne istediği, okul hayatında, ev hayatında ve arkadaşlarıyla uyumu yakalayabilmesi için nelerini geliştirmesi gerektiğine dair biz o arkadaşlarla, o çocuklarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Burada, pardon.
Şunu soracaktım. Bir anne ya da baba hangi noktada çocuğunun bir öğrenci koçuna ihtiyaç duyduğunu fark eder acaba? Fark etmeli, fark edebilir.
Benim yaptığım, hani ne diyeyim, deneyimlediğim süreçte daha çok anne ve babayla çocuğun ilişkisi azalmaya başladığında, ergen döneme girildiğinde, duygu salınımları en uç noktalarda olduğunda ilk sekteye uğrayan iş okul başarısı. Okuldaki mutluluğu ya da evdeki mutluluğu. Böyle zamanlarda neden hani koçluk diye sorabilirsiniz. Hani burada niçin bir okulun rehber öğretmenine gidilmiyor? Niçin bir işte pedagogla konuşulmuyor gibi gibi diyebilirsiniz. Şeytan avukatlığını yapayım ben. Şimdi ben 13 yıl Eğitim Gönülleri Vakfı'nda yöneticilik yaptım ve bütün çevrede Etimesut gibi bir yerde çalıştım. Sınıf mevcutları çok fazla. Okulların kalabalıklığı malum. Okulda en fazla iki tane öğretmen var. Biri sabahçı, biri öğrencilere bakıyor. Okulun mevcudu binlerin üstünde. Dolayısıyla öğretmenler çocuğun elbette ki ilk dokunan, hani okul içerisinde uyumu yakalayacağı, yaşam becerilerini aktaracağı kişi. Yaşanan sıkıntılarda da engellerin aşılmasında rehber öğretmen iyi bir destek mekanizmi, ama maalesef yeterli zamanı ayıramıyor. Anne baba da bazı alanlarda, bazı noktalarda yetemiyor. Çünkü aynı dili konuşamıyorlar bazen.
Çok doğru. Ama yine de çocuğun da istekli olması gerekiyor.
Çok önemli bir noktaya parmak bastınız diyeyim. Belki ben açıkçası bu güveni yakalamak için en az 3 birliktelik yapıyorum karşımdaki çocukla, arkadaşımla. Onun güvenini, yani o yaşlarda, yani o bir ergen. Arkadaş onun için vazgeçilmez. Kendi bildiği gibi yapacak. Onun da bir takım değerleri var ve o değerler maalesef anne baba tarafından baskılanıyor. Okulda baskılanıyor birçok alanda. Önce uyumu yakalamanız lazım. Dolayısıyla onun için ciddi bir zaman harcıyorsunuz.
Senin bu için çok önemli. Zor değildir herhalde, değil mi? Milli basketbolcuyum.
Yani aslında şöyle. Yani akran eğitimi denen de bir şey var. Hani işte UNFPA, Uluslararası Nüfus Fonu, gençler arasındaki belli konularda cinsel eğitim olsun, şu olsun, bu olsun, bilgilendirme yaparken akran eğitimini kullanıyor. Yani o karşınızdaki kişiyle aynı dili konuşmanız gerekiyor.
Evet.
Ama onu yetişkin seviyesine çıkartmalısınız. Yani her yaşın bir şeyi var, yeterliliği var. O dilde konuşmanız gerekiyor. Verdiğiniz örnekler güncel olmalı.
Şimdi o dilde nasıl konuşulacağına bir müzik dinleyelim. Müzikten sonra devam edelim isterseniz.
Tabii.
Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Bir tuhaf bunalım bu, egom ağlar. Bilirim beyhudedir bu itiraflar. Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü. Randumanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Garip halim sonunda buralara benzedi. Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan, hamakta sallansam.
ne kadar enteresan. Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılarda zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Sanki bir şeyler olmuyor, tam şeklini almıyor. Randımanlı gitmiyor işler, eskiden olduğu gibi. Şu garip halim sonunda buralara benzedi. Ne yapsam, ne yapsam, bir hamak alıp sallansam. Sallansam, ne yapsam, ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan? Hamakta sallansam, ne kadar enteresan. Ne kadar enteresan. Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılarda zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Bir tuhaf bunalım bu, egom ağlar. Bilirim beyhudedir bu itiraflar. Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halim sonunda buralara benzedi. Ne yapsam, ne yapsam, bir hamak alıp sallansam. Kurtulur muyum bunalımdan, hamakta sallansam. Ne yapsam, ne yapsam, bir hamak alıp sallansam. Ne yapsam, ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum buralımdan, hamakta sallansam, ne kadar enteresan.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Anne bölümümüz devam ediyor. Sevgili Gülüş Türkmen bu bölümde bizimle her hafta olduğu gibi ve bir de konuğu var. Eğitim koçu Sayın Olçum Kavruk bizimle birlikte eğitim koçluğunu konuşmayı sürdürüyoruz kaldığımız yerden. Evet, dikkat dağınıklığı, dikkat bozukluğu, bunları da engelleyici mücadele etmede etken bir yapısı var herhalde eğitim koçluğu.
Tabii. Elbette. Şunu yatsımıyoruz ama yani eğer bu iş başka bir destek alınmasını gerektiriyorsa burada iş birliğini asla gözden kaçırmamız gerekiyor. Yani herkesin kendi kulvarında giderken birbirlerini destekleyecek aralıkları, koridorları bırakması gerekiyor. Yani eğer çocuğumuz bir ilaç alması gerekiyorsa bunu almasını da aileyle paylaşmamız ya da bu yönde bir karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla okuldaki rehber öğretmenle paylaşımımız, evdeki anne baba çevreyle paylaşımımız çok önemli.
Okuldaki rehber öğretmenle paylaşımımız demişken ben de şunu sormak istiyorum. Mevcut haliyle eğitim kurumlarımız, okullarımız acaba koçluk meselesine nasıl yaklaşıyorlar? Ona yer var mı okullarda?
Ya aslında yani okulun içerisinde şu an için yer var mı?
İşbirlikçiler mi yani, bu şekilde
sorayım. Evet evet, işbirlikçiler. Bu yönde şey yani nasıl söyleyeyim, daha ümidim var. Evet, olabilir, daha da iyi olabilir hatta. Çünkü bu çocukların birçok alanda aktifler. Fakat bu konuda
şuna dikkat etmek lazım. Şimdi çevrenize baktığınızda ya da bu konuda merak eden anneler internet üzerinden ya da çevrelerinden araştırma yaptıklarında eğitim koçları gerekli gereksiz çocukları bir takım envanterlere, testlere tabi tutuyorlar. Ben açıkçası tecrübem ve yaşanmışlıklarımla beraber ihtiyaç kapsamında değilse bu tür süreçlere çocukların dahil edilmesinden yana değilim.
Ne gibi testlerden bahsediyorsun?
Kişilik testi. İşte zaman yönetimiyle ilgili bir test. Evet.
Belki zaten zor geldi çocuk oraya.
Yani zor geldi değil. Yani onun için yani burada empati de çok önemli. Biraz önce konuştuk. Onun diliyle konuşmak önemli. Onun dilinde test başka bir şey.
Evet.
Onun dilinde test onu sınayan bir araç. Buna hiç gerek yok. Yani bu çünkü koçlukta hedef kişinin kişide arzu edilen performansı yakalanması. Bunu nasıl yaparsın? Süreç içerisinde ilişkiyle yaparsın.
Peki nasıl bir süreç izliyorsunuz? Şimdi öğrenciler nasıl ders çalışacaklarını bilmiyorlar mı? Örneğin okulda 2 saat çalış, matematik çalış, fizik çalış diyorlar da nasıl çalışacaklarını söylemiyorlar. Evet. Siz burada mı devreye giriyorsunuz?
Biz burada devreye giriyoruz.
Bende dikkat eksikliği vardı mesela. Ben çalışamazdım. Hiç kendi başıma çalışamazdım.
Burada evet yani bunu bir gözlemlemek gerekiyor. Yani çocuğun ya da öğrencinin ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Eve geldi ne yapıyor? 45 dakika yemek yedi, rahatladı, işte biraz oyun oynadı vesaire. Çocuklarla beraber program yapıyoruz. Onların bir gününü, hatta bir okul saatini bölüyoruz. Nerelere müdahale edebiliriz, nerelere edemeyiz? Edebildiğimiz alanlar bizim özgür alanlarımız. Oraları modifiye edelim, tekrar yapılandıralım. Sen de mutlu ol, çünkü senin bir hedefin var. Biz bu hedef kurgulamasında aslında koçluk veya düşünmek çok ciddi bir eylem. Şöyle ki eylem, bizler çocuğun arzu ettiği hedefe varabilmesinde küçük küçük eylemcikler yapıyoruz. Bu süreci ona hatırlatacak çalışmalarla gün içerisinde ne yaptığının farkında olmasını istiyoruz. Koçluğun asıl hedefi seçim yapacağın zaman akışta ol. Farkında ol. Bunu seçersem ne olur? Daha önce böyle bir şeyi seçtim mi? Seçtim. Başıma ne geldi? Ne öğrendim?
Mesela ödevi şimdi mi yapayım? Yarım saat sonra mı başlayayım?
Bu seçimde bu bile kendi farkındalığı çok önemli. O yüzden diyorum ben koçlar ne yapılması gerektiğini söylemez. Ben 40 dakika sahada oynarken koçum bana küçük taktikler verebilirdi ama bana ne yapacağımı söyleyemezdi. Orada top bende. Orada evet. Ben oynuyorum. Burada da oyuncu o. Hayatının oyuncusu o çocuk. O bir birey. Anneler babalar çoğu kez o kadar baskın ki şunu gözden kaçırıyoruz. Her bir çocuğun hangi yaş olursa olsun bir değeri var. Ya daha doğrusu değerler dünyası var.
Yani ilkokulda da mesela yine top onda değil mi?
İşte yani zaten nasıl söyleyeyim hani ben öğrenci koçu olarak daha çok çalıştığım alanlar bu dedim. Sen biraz önce söze girdiğinde sen de hitap ediyorum ama yaşam koçu dedin. Ya da bir arkadaşım mesela bilgisayar mühendisi ve koçluk eğitimi aldı. Bu arkadaşlarım anne ya da baba rollerinde ya da sosyal hayattaki rollerinde koçluk becerilerini kullanıyorlar.
O zaman bu anlamda baktığımızda çok daha erken yaşlarda alınması gereken bir eğitim değil midir?
Çok daha küçük yaşta bu eğitimin size kazandırdığı yöntemlerle o kişiye dokunma eylemidir. Yani koçluk aslında yani çocuğa yumurta yedireceksiniz. Nasıl soru soracaksınız?
Evet.
Ben anlatabildim mi? Çok basit olsun istedim ama.
Vaktimiz çok da daralmadan aslında senden birkaç tüyo vermeni isteyeceğim anneler babalar için. Yani çocuklarına ödev yaptırmaya çalışan ve bunu başaramayan anneler babalar nerede temel hatalar yapıyorlar?
Nerede temel hata yapıyorlar? Bir, aslında burada kendinize yol arkadaşı seçmeniz lazım. Öğretmen, rehber öğretmen ve siz ve yanınızda çocuğunuz. başarı algısını tanımlamanız gerekiyor. Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? Başarı çocuğun iyi not mi? Hep beraber. Hmm. Yani benim kızım için başarı ne? Biz hangi noktadayız? A noktasındayız. B'ye mi gitmeyi hedefliyoruz? Yoksa bizim hedefimiz D mi? Ortak karar almamız lazım. Çocuğumuz bu karar sonrasında eğer ödevini yapmıyorsa bunun sonuçlarına katlanmak durumunda. Öğretmen anne ve baba üzerinde eğer baskıcı bir rol oynuyorsa ki çoğunlukla oynuyor. Bu konuda bir geri bildirimde bulunmak lazım. Biz çocuğumuzu ödev yaptırırken başındayız. Başına vura vura yanında dura dura ödev yaptırıyoruz. Ama bu çocuğun sosyal gelişimini hiçbir şey kazandırmıyor.
Şimdi anne babalar der ki ama yapmıyor. Yapmıyor kendi ne yapacaksın? Duruyorum tabii başında der.
Burada evet öğretmen burada bunun karşılığında vereceği ne diyelim ona yok ceza demiyoruz biz. Karşılığında vereceği yoksunluğa o çocuğun katlanması gerekiyor. Yani burada bir uygulamanın olduğunu bilmesi gerekiyor. O sorumluluk kimin? Benim kızımın.
O zaman burada devreye
ama öğretmen giriyor. Ama biz burada, devreye öğretmen giriyor.
Evet.
Şimdi biz eğer çocuğumuzla beraber yan yana oturup o ödevi yaptırıyorsak, her ne şekilde oluyorsa, çocuğu sabah okula gönderiyoruz. Ne değişti hayatımızda? Çocuğumuz gene mutlu, gene açacak ödevini. Öğretmen yaptığını görecek.
Evet.
Bizim nerede gelişimsel alanımız?
Evet.
Hiçbir yerde. O yüzden aslında öğretmenlerin bu konuda hani sınıf mevcutları o kadar çok tek tek ödev bakıp yanına not yazıp senin evine yollayamıyor ya da yüz yüze görüşmeye kalksa olmuyor. İşte bu yüzden bu tür ara mekanizmalar çocuğa destek oluyor. Ben yurt dışında da birkaç böyle çalışmaya katıldım. Orada da sorun aynı. O kadar evrensel mi diyeyim ona? o kadar çok şey ki ortak ki. Yani orada da dil gelişimi, ödev yapma, sınıf başarısı ve uyumu üzerine odaklanıyor. Dolayısıyla hani koçlar burada en zor an neresi biliyor musunuz? Çocukla beraberken ona gerçekten nasıl biri olduğunu biz ikimiz karşılıklı otururken diyorum ki şimdi yukarıdan bize bakıyorsun. En zoru kişinin kendini anlatması. Orada eğer bazı gelişimsel alanları belirlerse üzerine gitmesi farkındalık orayı üzerine gitmesi çok kolay. Çünkü zaten doğasında var çocukların öğrenmek, merak. Yeter ki onu hangi paketle sunuyorsun.
Evet.
Orası çok önemli.
Ama onun da bir yaşı yok mu? Yani bir insanın kendisine yukarıdan bakabilmesinin ve hani...
tabii ki, tabii ki. Ama şimdi yani ben hani bunu biraz önce bahsettiğim ve sınıflandırdığımız daha çok ergenler için konuştum. Hani ama hani daha küçük çocuklarla yapacağınız tabii çalışmalarda sorduğunuz sorularla bunu yapabiliyorsunuz. Yani ondan tabii ki bir cümle, iki cümle beklemiyorsunuz ama ondan aldığınız geri bildirimin altını birazcık deştiğinizde soruların gücü diyoruz. Bu hatta şöyle bir şey vardır. Susmak bizim koçlar için en iyi şeydir. Ne diyeyim? Beceridir. Çünkü siz soruyu sorarsınız. O kişinin içinde yaşar.
Biliyor musunuz bu anne babalar için de çok büyük bir beceri.
Çok evet.
Yani bazen susabilsek konuşmak yerine o kadar çok şey değişir ki. Bilmiyorum anlatabildim mi?
Evet.
Hani bak yine ödevini yapmıyorsun ben sana kaç kere söyleyeceğim de bilmem ne de bilmem.
Peki siz koçlar olarak anne babalarla da iletişime geçiyorsunuz tabii ki değil
tabii
mi?
Tabii ki. Şimdi yani şöyle çok özür dilerim. Evet evet süreci tamamlamadım aslında. Şimdi şöyle bir nokta var. Ben açık ve seçik söylüyorum karşımdaki arkadaşıma. Aramızda kalacak süreç. Ben ne paylaşıyorsam seninle sen izin vermedikçe kimseyle paylaşmayacağım. Bu çok önemli bir kontrat, duygusal kontrat. Ve zamanı geliyor bazen bir takım yöntemler uyguluyoruz. Evdeki sıkıntıları gidermek için şu bu. Nasıl geçti diyorum. İyi oldu diyor. Tuttu diyor. Tutmadı diyor vesaire diyor. Böyle işte artık 8. 9. birlikteliğimizden sonra gel bunları diyorum neler yaptığımızı anlatalım mı? Evet ya da hayır. Hayır derse ben çok kısa bir bilgi geçiyorum. Hani biz şunları yaptık ama bizim biraz daha şöyle şöyle yapmaya ihtiyacımız var gibi evet. diye. Evet, bunu ama çocuğumuzun bilgisi dahilinde yapmakta fayda var. Yani bir rapor yazıp da ellerine vermek değil, hep birlikteyken bunu yapmak doğrusudur diye düşünüyorum.
Evet, süremizin de sonuna geldik sevgili Gülüş. İstersen toparlayalım, son olarak neler söyleyelim.
Evet, yine aslında belki sözü Olçum'a bırakmak gerekiyordu ama ben buradan kendim için çok şey öğrendim. Bir kere aslında Olçum'un bir koç olarak kendisiyle ilgili nasıl davranması gerektiğini anlattığı zamanlar ben bir anne olarak nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Çünkü bütün bunlar anne babalar için geçerli.
Kesinlikle.
Yani çocuk bir birey, top onda. O dersi yapıp yapmayacağını aslında kendisi karar veriyor. Biz eğer doğru kelimeleri seçersek, doğru soruları sorarsak ve doğru yerde sessizlik yaparsak bence zaten birçok şey yoluna girecek.
Evet, yani bir de bu... Yani
anne babalara mesaj o zaman buradan.
Burada bir cümleyle. Anne babalara çocuğun okuldaki uyumuyla ilgili olarak öğretmen, rehber öğretmenle işbirliğinde bulunmalarını, benim çocuğum bunu yapmaz demeden objektif davranmalarını öneriyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerli katkılarınızdan dolayı. Rica sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Anne bölümümüz böylece sona eriyor. Eğitim koçu Sayın Olçum Kavruk'tu bu haftanın konuğu ve alternatif annemiz sevgili Gülüş Türkmen. Teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız biz dinleyicilerimizle.
Görüşmek üzere.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bu kez son müziğimizi dinliyoruz.
Korkmadan bir bak gözlerime. Birazcık inan şu sözlerime. Aşk besi girdi düşlerime. Sıkı tutun ellerime. Cesaret lazım gerçek aşka. Güven başrolde, o da başka. Mutluluk da var, hep bir riziko. Topu topu hayat şaka. Aşk mucizevi bir zamanlama. Aşk bu çekir gelince başa. Çok çok kısa. Mutlu sonla bitsin masalımız. Çiçek atalım hep zorluklara. Onlar çıksınlar bir kere öte. Erelim muradımıza. Gel gel korkma yavrum. Sev sev bıkma yavrum. Gel gel gel korkma yavrum. Sev sev sev bıkma yavrum.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinliyor olduğunuz bu parçayla programımızın sonuna geldiğimizi hatırlatalım istiyoruz. Aşkla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftanın teması aşk biliyorsunuz. Yarışmamıza katılabilmeniz için aşk siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Facebook, Twitter ve Instagram'dan Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız ve yarışmamıza katılabilmeniz için bence aşk diye başlayan cümlelerinizi, sözcüklerinizi yollamanız mümkün. Elektronik posta yoluyla da yollayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.